Size çok ilginç bir yerden başlayalım mı? Kopenhag'da iki Michelin yıldızlı Alchemist diye bir restoran var ve menülerinde, evet doğru duydunuz, karınca yoğurdundan yapılmış dondurma hatta kokteyller falan varmış.
İnanılmaz gerçekten. Bugün işte sizin için bu konuya biraz daha yakından bakacağız. Yani bu sıra dışı lezzetlerin arkasında nasıl bir bilim, nasıl bir mutfak yeniliği yatıyor, ona odaklanacağız.
Evet, elimizdeki kaynaklar da sağlam. iScience dergisinde yayınlanmış bir araştırma var. Bir de konuyla ilgili bir kitaptan bazı alıntılar. Amacımız aslında hani bu karıncaların yoğurt yapımında nasıl bir rol oynadığını, bu eski yöntemin bilimsel temelini ve günümüz gastronomisindeki yerini biraz daha anlaşılır kılmak.
Peki, bu fikir nereden çıkmış? Yani karınca yoğurdu. Benim okuduğum kadarıyla yoğurdun tarihi zaten çok eski, Anadolu'ya dayanıyor, 9000 yıl öncesine falan.
Doğru, evet.
Üretimle beraber çoğunlukla sadece iki temel laktik asit bakterisine indirgenmiş durumda.
Sadece iki tür mü?
Evet, genelde öyle. İşte Veronica Marie Sinot ve Nabila Rodriguez Valeron gibi bilim insanları da tam bu noktada devreye giriyor. Yani bu kaybolan mikrobiyal çeşitliliği acaba geri kazanabilir miyiz diye araştırıyorlar. Asıl kilit nokta bu aslında.
Anladım. Peki karıncalarla bağlantı nasıl kuruluyor? Yani bu çeşitlilik arayışı nasıl oluyor da karıncalara varıyor?
İşte orası çok ilginç. Araştırmacılar Bulgaristan'da Nova Mahala diye bir köye ulaşıyorlar. Orada eskiden kırmızı ağaç karıncalarıyla yoğurt yapma gibi bir geleneğin hatırlandığını öğreniyorlar.
Gerçekten mi? Kırmızı ağaç karıncalarıyla yoğurt, bu inanılmaz.
Kesinlikle. Tabii hemen bir hipotez geliştiriyorlar. Acaba bu karıncalar doğal olarak taşıdıkları bazı enzimler ya da asitlerle mi sütün mayalanmasını sağlıyorlardı? Bunu anlamak için de oldukça doğrudan bir deney yapmışlar. Merak ettim şimdi nasıl test etmişler bunu? Yani canlı karıncaları alıp süte mi koymuşlar?
Tam olarak öyle yapmışlar. Tabii kontrollü laboratuvar koşullarında. İnek sütüne canlı karıncaları eklemişler.
Ve sonuç ne olmuş?
Sonuç şaşırtıcı. Sadece bir gün sonra sütün gözle görülür şekilde koyulaştığını fark etmişler. Ve ortaya çıkan şey kaynaklarda hafif ekşi bir tada sahip yoğurt benzeri bir yapı olarak tanımlanıyor.
Bir günde ve sadece karıncalarla. Bu basit bir asit etkisi değil gibi sanki. Daha çok mikrobiyal bir durum var gibi duruyor. Aynen öyle düşündürüyor. Peki bu laboratuvar bulgusu nasıl Kopenhag'daki o lüks restorana kadar ulaştı? Alkimist'teki şefler ne yapmış tam olarak?
Evet, orası da ilginç. İşte burası işin mutfak inovasyonu kısmı. Alkemistin araştırma ekibi bu tekniği alıp 3 farklı deneme yapmışlar. Birincisi, canlı karıncalarla fermente ettikleri koyun yoğurdundan bir dondurma. Sonuç, çok belirgin, keskin bir asiditeye sahip olmuş. Vay canına.
İkincisi, kurutulmuş karıncalarla fermente ettikleri keçi sütünden mascarpone yapmışlar. Hani o İtalyan krem peyniri. Dokusu normal mascarpone gibiymiş ama tadı için diyorlar ki olgun bir pecorino peyniri gibi keskin ve aromatik. Yani o sert İtalyan koyun peynirleri gibi düşünün.
Çok farklı bir tat profili o zaman. Bir de kokteyl vardı sanırım.
Evet, üçüncüsü de o. Kurutulmuş karıncaları kullanarak sütle yıkama tekniğiyle bir kokteyl hazırlamışlar. Orada da sonuç inanılmaz ipeksi bir doku ve limondan çok daha kompleks, katmanlı bir tat olmuş.
Yani bu tabaklar sadece ne ilginç dedirtmek için değil anlaşılan.
Kesinlikle değil. Aslında şunu gösteriyorlar. Karıncalar gibi hiç beklenmedik kaynaklarda bulunan mikroorganizmalar gıdaları nasıl dönüştürebilir, onlara nasıl yeni tatlar ve dokular katabilir, tam da Profesör Chang Liu'nun dediği gibi yani.
Evet, onun bir yorumu vardı. Böcekler sadece protein kaynağı değil, gıda üretimini de dönüştürebilir diyordu.
Aynen öyle. Ancak bakın, burada altını çok kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir şey var. Çok önemli bir güvenlik uyarısı bu.
Nedir o?
Bu yöntemi evde denemek kesinlikle ama kesinlikle güvenli değil. Karıncalar hani zararlı olabilecek parazitler taşıyabilirler. Bütün bu deneyler her türlü riskin kontrol altında tutulduğu steril laboratuvar koşullarında yapılmalı.
Bu çok kritik bir nokta. Yani amaç herkes evinde karınca yoğurdu yapsın değil.
Hayır, kesinlikle değil. Asıl hedef karınca yoğurdu üretimini yaygınlaştırmak falan değil. Daha çok bu karıncaların taşıdığı o ilginç mikroorganizmaları izole etmek, onları anlamak.
Anladım ve gelecekte belki de bu izole edilmiş mikropları kullanarak daha sağlıklı, mikrobiyel açıdan daha çeşitli, hatta belki daha sürdürülebilir yeni fermente gıdalar üretme potansiyelini araştırmak. Yani bize şunu gösteriyor aslında, doğada belki unuttuğumuz eski geleneklerde gıda sistemimizi zenginleştirebilecek mikrobiyel hazineler olabilir. Özetlersek Anadolu'daki o antik yoğurt kökenlerinden yola çıktık, Bulgaristan'da unutulmuş bir geleneğe rastladık, bilimsel deneylerle karıncaların rolünü gördük ve sonunda Kopenhag'da Michelin yıldızlı tabaklara kadar uzanan gerçekten sıra dışı bir yolculuk oldu bu.
Ve bu yolculuk sizin için, yani dinleyicilerimiz için neden önemli? Çünkü bize gıda inovasyonunun sınırlarının ne kadar genişleyebileceğini gösteriyor. Unutulmuş geleneklerle modern bilimi bir araya getiriyor ve yiyeceklere, fermentasyona hatta böceklere olan bakış açımızı sorgulatıyor. O zaman akıllarda şu soru kalıyor belki de. Geleceğin sırrı karıncaları doğrudan yemekte değil de onların taşıdığı ve bizim ayıklayıp kullanabileceğimiz o mikroorganizmalarda mı yatıyor acaba? Olabilir, evet.
Yani bu mikroplar belki de daha önce hiç tatmadığımız lezzetlere sahip, daha çeşitli ve sağlıklı fermente gıdaların anahtarı olabilir mi? Kim bilir, belki de modern bilimin keşfetmesini bekleyen daha ne gibi unutulmuş gıda hazineleri vardır?